Etkili iş yazıları. Her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler. Yazan Deborah Dumen. Seslendiren Sedat Beriş. Yönderin mesajı. Okur odaklı yazılar amacına ulaşır. İş dünyasında başarılı olmak için en son ve en iyi stratejileri kullanmak gerekir. Bu cep yönderinde basit bir çalışma notundan kapsamlı bir iş önerisine kadar her çeşit metni en verimli şekilde yazma yöntemleriyle ilgili en güncel bilgileri bulacaksınız. Okurların gereksinimini ön plana almanın yazılarınızı, yazının akışını netleştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini göreceksiniz. Böylece yönetici olarak etkiniz artacak. Bu kitapta kolayca uygulanabilecek şu bilgileri bulacaksınız. Okurlarınızın gereksinimini hedef almak için belgeleri düzene sokmak, yazma sürecinin tıkanıp kalmasını önlemek için metin oluşturma görevine iyi bir başlangıç yapmak, eylem ve kararları yönlendirebilmek için redaksiyon ve tasarım ilkelerini uygulamak. Faydası kanıtlanmış bu stratejileri uygularsanız, yazma etkinliğinizde üretkenliğin arttığını ve belgelerin kalitesinin yükseldiğini görürsünüz. Aslına bakarsanız, okurlarınız bile aradaki farkı dile getirmeye başlayacak. İyi şanslar! İş yazılarının temelleri. Temel ilkeler. Zor olan okuru etkilemek değil, tam istediğiniz doğrultuda etkilemektir. Robert Louis Stevenson. Etkili iş yazıları hazırlamanın birkaç temel ilkesi vardır. Bu ilkelerde ustalık kazanırsanız, yolunuza çıkan çeşitli yazı görevlerinin üstesinden başarıyla gelebilirsiniz. Amacınızı netleştirin. Bir iş belgesi yazmaya oturduğunuzda kendinize soracağınız ilk soru, "Bu belgeyi niçin yazıyorum?" olmalıdır. İş metinleri çeşitli amaçlarla yazılır. Belli bir eylemi açıklamak ya da gerekçelendirmek. Mevcut satıcılarımızdan aldığımız bütün teklifler yüksek olduğundan hepsini geri çevirmeye ve yeni tedarikçiler aramaya karar verdik. Enformasyon vermek. Yönetim, bütün çalışanlara yeni ürünümüzün ilk 3 ay içindeki satışlarının beklentilerimizin çok üstünde gerçekleştiğini duyurmak ister. Okurları etkilemek. Mühendislik ekibi bu teslim tarihlerini tutturabilir. İyi ya da kötü haberler vermek. Ne yazık ki, bildirdiğiniz motor yanması garantinin bitmesinden bir gün sonra meydana gelmiş bulunuyor. Eyleme geçilmesini talep etmek. Tasarım ekibi bütün ürün ayrıntılarını 1 Mayıs gününe kadar tamamlamış ve teslim etmiş olmalıdır. Yazmaya başlarken amacınızın ne olduğunu düşünün. Belge hazırlamak gibi sıradan bir işle karşı karşıya kalan çoğu yazar amacını unutur. Bu sorundan korunmanın bir yolu, taslağın başına amacınızın ne olduğunu not almak ve ilerledikçe buna başvurmaktır. Taslağınızı bitirdikten sonra metninizi gözden geçirerek başlangıçtaki amacınızla örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin. Okur odaklı bir yaklaşım geliştirin. Nasıl bir şirket müşterilerinin gereksinim ve yaklaşımlarını dikkate almadığında onlarla teması kaybederse, siz de okurlarınızı ve onların arzularını anlamaz, onların nasıl enformasyon almayı tercih ettiklerini bilmez, onlarla temas kuramazsınız. Okurun bakış açısına göre düşünmek, tasarlamak, metni düzenlemek ve redaksiyonunu yapmak netliği geliştirir ve eyleme teşvik eder. Okurlar onlara ne aktarmaya çalıştığınızı ve bir sonraki adımlarının ne olması gerektiğini anlarlarsa işleri çok kolaylaşacaktır. Siz olsanız ne yaparsınız? Dikkat aralığı. Roger, saha satış ekibine bir bilgi notu göndererek onları tüm mevcut ve yeni ürünleri içeren bahar kataloğu konusunda bilgilendirmek istiyor. Amacı, bu bölümdeki çalışanlara kataloğun hazırlanma ve teslim tarihlerini bildirmek ve kataloğun gönderilmesi gereken bütün müşterilerin isim ve elektronik posta adreslerini teslim etmelerini hatırlatmak. Ama bu notun nasıl yapılandırması gerektiğini bilemiyor. Kataloğun amacını açıklayan bir paragrafla başlayabilir ve en çarpıcı noktalarını ya da özelliklerini vurgulayabilir. Daha sonra da okurlarına 15 Şubat'a kadar tüm müşteri adreslerini teslim etmelerini hatırlatabilir. Kendi kendine, bütün bunları söylemek yarım sayfa alır diye düşünüyor. Yazdıklarımın ne kadarını gerçekten okuyacaklar merak ediyorum. Siz Roger'ın yerinde olsanız ne yaparsınız? Okur odaklı bir yaklaşım neden önemlidir? Adres değişikliğini bildirmek üzere ulaşmak istediği kişilere basit bir kartpostal gönderen şirketin gerçekten yaşanmış öyküsünü ele alalım. Kendini okurun yerine koymayı ihmal eden şirket, metninde en önemli bilgilerden birini vermeyi unuttu. Taşınma tarihini belirtmedi. Müşteriler şirketi nerede bulacaklarını biliyordu ama yeni adresi ne zamandan itibaren kullanmaları gerektiğini bilmiyordu. Kilit mesajınızı açık olarak ifade edin. Belgenizin amacını belirledikten ve okuru da dikkate aldıktan sonra, okurların hatırlamasını istediğiniz kilit mesajı vurgulayın. Bu mesajın açık ve kesin olması gerekir. Genel olarak bir ya da iki cümleyi geçmemelidir. Örneğin, müşteriye teslim tarihini geciktirmemek için ürün tasarımının 1 Mayıs'ta tamamlanmış olması gerekir. Çoğu durumda kilit mesajınız metnin başlangıcında ya da başlarına doğru belirtilir. Metnin geri kalanı ayrıntılarla bunun içini doldurmaya ve neden ya da önerdiğim şeyin uygulanması nelere yol açar gibi soruların cevaplanmasına yarar. Daha fazla açıklık sağlamak için her belgede tek bir konuyu ele alın. İki birbiriyle ilgisiz kilit mesajınız olduğunu fark ettiyseniz iki belge yazın. Mesajınızı kısa ve basit tutun. İşleri başından aşkın okurlar az ve öz metinleri takdir edecektir. Aslında belge, istenen gerekli enformasyonu içerdiği sürece ne kadar kısa olursa o kadar iyidir. Belgenizin kısa olması, kilit mesajınızın ön plana çıkmasını sağlar. Ayrıca kelimeleri ekonomik bir şekilde kullanmak, okurunuzun kıymetli zamanını boşa harcamamasını da güvence altına alır. Şu örneği ele alalım. Şefinin önerisi ve şirket danışmanının yardımıyla, John, dava açma tehdidinde bulunan 5 şikayetçi müşteriden özür dilemek üzere bir mektup yazdı. Yazar olarak karşınıza çıkacak zorluk, bir cümlenin taşıma kapasitesinin ne zaman dolduğunu anlamaktır. Az önceki örnekte, okurların kim olduğunu bilmek faydalı bir yol gösterici olabilir. Okurların mektup yazmasını, Joan'ın şefinin önerdiğini ya da şirket danışmanının devreye sokulduğunu bilmesi gerekiyor mu? 5 şikayetçi müşteri olduğunu ya da dava açma tehdidinde bulunduklarını bilmemiz önemli mi? Bu enformasyon parçacıkları önemli değilse bunları çıkarmayı düşünün. Bu durumda cümleniz şöyle olacaktır. John şikayetçi müşterilerden özür dilemek üzere bir mektup yazdı. Not: İster okuyor, ister size bakıyor ya da sizi dinliyor olsunlar, hedeflediğiniz insanlar size tüm dikkatlerini vermiyor olabilir. Bu yüzden onları esas mesajınızın üstünü örtecek vurgu ve ayrıntılarla boğmayın. Esas mesajınız ön planda olmalıdır. Mesaj iletme stratejinizi gözden geçirin. Doğru kişiden doğru zamanda ve doğru biçimde gelmediği sürece iyi yazılmış bir belge bile etkisini kaybedebilir. Bu yüzden yazmaya başlamadan önce mesajın geleceği kaynağın neresi olması gerektiğini düşünün. Mesaj sizden mi gelmeli, şefinizden mi yoksa bütün ekipten mi? Seçiminize göre okuyacaklar üzerinde bırakacağı etki değişecektir. Ayrıca belgeyi fazla erken ya da geç yazıp yazmadığınızı da gözden geçirin. Fazla erken yazarsanız insanlar değindiğiniz konuya odaklanmaya henüz hazır olmayabilir. Fazla beklerseniz bir öneri yapma ya da bir sorunu engelleme imkanınız kalmayabilir. Son olarak metnin biçiminin de etkisini belirleyeceğini unutmayın. Belli bir biçim seçerken amacınızı kime, kimlere hitap ettiğinizi ve vermek istediğiniz enformasyonu dikkate alın. Örneğin, müşteri memnuniyeti ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıklarken, bütün şirkete raporun özetini elektronik postayla gönderebilir ve raporun tümüne nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgi verebilirsiniz. Ayrıca yönetimi ve diğer önemli tarafları araştırmanın bulguları ile ilgili bir sunuma davet edebilirsiniz. İletişiminiz için en uygun biçime karar verirken biraz kafa yormak yerinde olacaktır. Örneğin, yazılı bir iletiyi sözlü aktarılan enformasyonla desteklemek onun etkisini güçlendirebilir. Metninizin yazı ilkelerine uygun olduğundan emin olmak için odaklanma formu başlıklı formdan faydalanabilirsiniz. Yazı görevinizi planlama adımları. Yazının amacını açıklığa kavuşturun. Okur kitlenizi analiz edin. Ana mesajınızı netleştirin. Yazma stratejinizi planlayın. Odaklanma formu. Herhangi bir yazma görevine başlamanın ilk adımı olarak şu soruları cevaplayın. Amaç: bu metni niçin yazıyorum? Okurun ne yapmasını istiyorum? Hitap edilenler. Okurum tam olarak kim? Birden fazla okurum mu olacak? Okurun rolü nedir? Karar veren, etkileyen, uygulayan, diğer. Okur konuyla ilgili ne biliyor? Okur, esas mesajıma nasıl tepki verecek? Açık, umursamaz, direnç gösteren. Okur, bu metni okumaktan ne kazanacak? Neden bu metni okumalı ya da yazdıklarımı kabul etmeli? Okur, bu metni nasıl kullanacak? Bu metnin ulaşması gereken başka kimseler var mı? Sonuç. Okur, metindeki diğer bütün noktaları unutsa bile, aklında kalması gereken başlıca mesaj nedir? Sonuç olarak, mesajımın etkisi ne olacak? Strateji. Mesajımın bir belge olması gerekir mi? Bir telefon konuşması daha etkili olabilir mi? Zamanlama. Henüz erken mi yoksa zaten artık geç mi oldu? Dağıtım listesi. En aza indirildi mi? Aynı enformasyonu ileten başka biri var mı? Kontrol etmem gerekir mi? Aktarım yöntemini, yöntemlerini seçin. Elektronik posta, faks, iç yazışma, intranet, web siteleri ya da paylaşılan dosyalar, internet, toplantı, sunum, video konferans, posta gönderisi, kurye, diğer. Şöyle yapabilirsiniz. Mesajı iletin. Kendinizi Roger'ın konumunda bulursanız, ilk paragrafta vurgulamak istediğiniz kilit nokta ya da noktalara değinerek, ilerleyen paragraflarda ayrıntılarla konunun içini doldurarak doğru yapmış olursunuz. Örneğin, metne şöyle başlayabilirsiniz. Bahar kataloğu ile ilgili son bilgiler. Son halini almış kopyaları 25 adet, 17 Mart'ta size ulaştırmayı planlıyoruz. Müşterilere katalogları 30 Mart'ta başlayan hafta boyunca ulaştırılacak. Bu katalog güçlü bir satış aracı, o yüzden müşterilerinizi elektronik posta listemize eklediğinizden emin olun. 1 Mart'a kadar adresler bize gelmiş olmalı. Hemen herkes bir metnin ilk paragrafını okur, bu yüzden esas mesajınızı buraya yerleştirin. Projenizin kapsamını belirleyin. Her zaman yazmaya başlamadan önce projenizin kapsamını belirleyin. Kapsam belirlemek, konunuzun genişliğini saptamak ve hangi derinlikte ele alınacağına karar vermek demektir. İyi bir kapsam belirleme çalışması hem sizi hem de okurlarınızı zaman ve emek israfından korur. Sınırlı kapsamla geniş kapsam. Bir projenin kapsamını konuya geniş ya da dar yaklaşacak şekilde seçebilirsiniz. Örneğin, şirketinizin pazarlama alanındaki zayıflıkları şu noktaları içerebilir. Pazarlamanın şirket hedeflerine ulaşılmasındaki rolü, şirketin pazarlama bölümünün tarihsel gelişimi, pazarlamanın insan kaynakları, performans açısından sorunlu alanlar, çözüm potansiyelleri. Konuyu dar kapsamlı olarak ele alırsak sadece bir iki alana odaklanırız. Performansın düşük olduğu iki alan, şube desteği ve promosyonlar. Önerilen çözümler. Yazar olarak belgenizin ne kadar geniş ya da dar kapsamlı olması gerektiğine karar vermelisiniz. Pazarlama raporu örneğinde amacınız bölümün yönelimini yeniden düzenlemek ve güçlendirmekle görevli bir ekibe enformasyon sağlamaksa kapsamı geniş tutabilirsiniz. Bu okur grubu pazarlama bölümü hakkında olabildiğince çok bilgi edinmek isteyecektir. Ancak bu görev ekibinin ulaştığı bulguları üst düzey yöneticilere iletmeyi hedefliyorsanız kapsamı büyük olasılıkla dar tutacaksınız. Bu durumda okurlarınız belirlediğiniz sorunlarla ilgili özelliklere ve önerdiğiniz çözümlere ilgi duyacaktır. İşte kapsam belirleme budur. Başlangıç stratejileri. Pek çok insan için yazmanın en zor kısımlarından biri başlama sürecidir. Bu sorunu aşmak için faydalanabileceğiniz çeşitli stratejiler vardır. Sorgulama. Yazmaya başlamanın bir yolu, okurlarınızın konuyla ilgili olası sorularını listelemek olabilir. Bu yöntem sayesinde belgenizin okurlara bilmeleri gereken şeyleri ileteceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca okurlarınızın belgeye nasıl yanıt vereceğini kestirmeniz de kolaylaşır. Örneğin, Jillian'ın haftalık olarak düzenlenecek ve yeni ürünlerin sunulmasını da içeren bölüm içi toplantıları duyurması gerekiyor. Okurlarının neleri bilmek isteyeceğini düşünerek şu soruları üretiyor. Bu toplantıları niçin düzenliyoruz? Gündemde neler olacak? Toplantılara hazırlanmak için ne yapmalıyım? Bu soruları olumlayıcı ifadelere dönüştürerek Jillian kaleme alacağı notta ele almak istediği konuların bir listesini yapabilir. Örneğin, ilk toplantıya lütfen biriminizin çalışma planlarıyla birlikte hazırlıklı olarak gelin. Bu yöntemi kullanacaksanız, hitap ettiğiniz insanların ilgi ve kaygılarını iyi bildiğinize emin olun. Hitap ettiğiniz insanları tanımıyorsanız, olası sorular listesini hazırlarken onları tanıyan birilerine danışın. Geleneksel yazı planı. Yazmaya başlarken başvurabileceğiniz bir diğer yöntem, bir yazı planı oluşturmaktır. Bu yöntem, özellikle belgeyi görsel olarak mantıklı bir şekilde kurabilen insanlar için uygundur. Karmaşık bir konuyu ele alması gereken ya da deneyimsiz yazarlar için de bu yöntem oldukça kullanışlıdır. Geleneksel çerçevede harfler, Roma ve Arap rakamları kullanılarak enformasyon düzeyleri gösterilir. 1. Büyük Roma rakamı nokta. 2. Büyük harf nokta. 3. Arap rakamı nokta. 4. Küçük harf nokta. 5. Parantez içinde Arap rakamı. 6. Parantez içinde küçük harf. 7. Parantez içinde Roma rakamı. Çoğu iş belgesinde 3 başlık düzeyi, Roma rakamları, büyük harfler ve Arap rakamları yeterli olur. Yazı planını oluşturduktan sonra kendinize şu soruları sorun. Ele almak istediğim bütün konu ve alt konuları listeledim mi? Mantıklı bir sıralamayla düzenledim mi? Açık bir başlangıç, ilerleme ve son var mı? Planınızın mantığını ve akışını oturttuğunuzu düşünüyorsanız, belgenizi oluşturmak için her bir başlığın içini doldurmaya başlayın. Beyin fırtınası taslağı. Beyin fırtınası, fikirleri aklınıza geldiği hızla kağıda dökmek için faydalı bir yöntemdir. Bu serbest çağrışım, yaratıcılığınızı destekler. Grup halinde yazıyorsanız, bu özellikle kullanışlı bir yöntem olacaktır, çünkü böylece daha sürecin başında herkesin fikirleri kaydedilebilir. Beyin fırtınası yapabilmek için şu adımları takip edin. 1. Sayfanın ortasına bir daire çizin. 2. Dairenin ortasına amacınızı yazın. Amacınız, belgeyi yazma nedeninizdir. İfadeniz basit olsun, yapılacak işi belirterek başlayın ve cümlenin, örneğin ikna etmek gibi bir eylem yüklemi içermesine dikkat edin. 3. Aklınıza konunuzla ilgili fikirler geldikçe daireden dışarı doğru bir tekerleğin parmakları gibi oklar çizin ve her bir okun üstüne bir fikir yazın. 4. Bir fikir akla benzer fikirler getirdiyse bu oktan başka oklar da çıkarın ve yeni fikri bunların üstüne yazın. 5. O zamana kadar yazdığınız fikirlerden tamamen farklı bir fikir bulursanız merkezi daireden yeni bir ok çıkarın. 6. Merkezi daireden ve diğer oklardan yeni oklar çıkararak fikir üretmeyi sürdürün. Not: Beyin fırtınası, fikir üretmek ve sorunları çözmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bireyler ya da gruplarca kullanılabilir. Bu terim ilk defa Alex Osborne'un Applied Imagination adlı kitabında kullanılmıştır. Merkezdeki daireden çıkan başlıca fikir kategorilerini tanımlamaya özen gösterin. Serbest yazma. Serbest yazma, yazarın tıkandığını hissettiği durumlarda en iyi ilaçtır. Beyin fırtınası taslağı gibi burada da hayal gücünüzün serbestçe akması mümkün olur ve böylece ekranda ya da kağıt üstünde harika fikirlerin ortaya çıkması mümkün olur. Serbest yazmada hatırlanması gereken en önemli kural, hiçbir kuralın olmadığıdır. Serbest yazma yöntemini kullanmak için şu adımları takip edin. 1. Kalemi kağıda ya da parmaklarınızı klavyeye koyun ve zihninizin serbestçe dolanmasına izin verin. 2. Aklınıza gelen her şeyi ele alacağınız konuyla ilgisi olmasa bile kağıda dökün. 3. Fikir akışının oluşabilmesi için en az 10 dakika serbestçe yazın. 4. Tıkandığınızda bunu da yazın, durmayın. 5. Çalışmanızı redaksiyondan geçirmeyin. Bilgisayarda çalışıyorsanız, ekranı karartmak zamanından önce redaksiyon işine girişmenizi engelleyebilir. Serbest yazmayı bitirdikten sonra yazdıklarınızı okuyun. Önemli nokta ve fikirlerin altını çizin. Daha sonra geleneksel yazı planında ya da beyin fırtınası taslağında yaptığınız gibi bu noktaları mantıklı kategoriler halinde düzenleyin. Özet yaklaşımı. Profesyonel bir yazar başlama sürecine yaklaşımını şöyle açıklıyor. Bir makale, bildiri ya da genişletilmiş bir rapor hazırlamam gerektiğinde genellikle tek sayfalık bir özet yazarak işe başlarım. Bu özette, kısaca makalenin savunduğu tez, bu tezi desteklemek için başvuracağım araştırma ya da örnekler ve tezimin okuyucu açısından ne anlama geldiği yer almalıdır. Daha sonra bu özeti her şeyin bağlantısının kurulacağı ve herhangi birinin bu metin okumam gereken bir şeye benziyor diyeceği şekilde geliştiririm. Bu özet benim pusulam gibidir ve çalışmamı daha ayrıntılı bir hale getirirken bana yol gösterir. Malzemeyi amacınıza uygun olarak düzenleyin. Yazılı iletişimde mantıklı düzenlemeler büyük önem taşır. Aksi takdirde niyetlenen amaca ulaşmak mümkün olmaz. En uygun düzenleme yöntemini seçerek mesajınızı netleştirebilirsiniz. İşe başlarken hitap ettiğiniz kişilerin gereksinim ve önceliklerini düşünün. Şu sorulara cevap arayarak bir düzenleme yöntemi seçin. Esas mesajım nedir? Okurum mesajıma açık olacak mı yoksa direnecek mi? Okurumun hemen almak isteyeceği enformasyon nedir? Öneme göre düzenleme yöntemi. Kimi yazarlar, pek çok şirket içi belgede esas mesajın en başta belirtilmesi yöntemini kullanır. En belirleyici enformasyonu en başa koyarsanız okurlar en önemli mesajınızı hemen görebilir. Kronolojik yöntem. Konuyu kronolojik sıraya göre geliştirme yönteminde olaylar gerçekleştikleri sıraya göre anlatılır. Bu yaklaşım, örneğin bir ürün geliştirme projesinin tarihi gibi içeriklerde işe yarar. Bu yöntemi kullanırken şu ipuçlarını hatırınızda tutun. En önemli, ciddi neticeleri olan verilere bağlı kalın. Kilit mesajınız gibi önemli enformasyonun altını çizmek için görsel tasarımdan faydalanın. Aksi takdirde bu konu geliştirme yönteminde enformasyon arada kaynayabilir. Metin 5'ten fazla tarih içeriyorsa her cümleye bir tarihle başlamamaya çalışın. Önem sırası yöntemi için ipuçları. 2 ya da daha fazla okur için yazıyorsanız en önemli okurun, bu genellikle karar verici kişidir, olası tepkilerini düşünün. Belgenizi buna göre düzenleyin. Bu enformasyonu almaya açık okurlar için kilit mesajınızı en başa yerleştirin. Enformasyonu almaya kapalı olacak ya da direnç gösterecek okurlarda kilit mesajınızı aktarmadan önce konunun arka planı ile ilgili bilgi verin. Belgenin başlangıcını okurları önerinizin iyi olduğuna ikna etmeye ayırın. Süreç ve prosedür yöntemleri. Süreç ve prosedür yöntemleri, talimatlar ve kullanıcı kılavuzları hazırlarken işinize yarar. Süreç, genel terimlerle kimin ne yapacağını ve neler olduğunu ya da olacağını aşamalar halinde tarif eder. Bu aşamalar, okurdan bağımsız gerçekleştiğinden bunları tarif ederken üçüncü tekil şahıs kullanmak doğru olacaktır. Örneğin, fatura önce harcamayı yapan bölüme gider, onaylandıktan sonra ödeme işlemlerine bakan muhasebe bölümüne aktarılır. Prosedür. Okurun belli bir amaca ulaşmak için yapabileceği eylemleri belirtir. Prosedür, bir adımlar silsilesi olarak düzenlenmiş olduğundan, onu bir tarifi ya da yazılım yükleme talimatlarını sunarken yaptığınız gibi sunmanız iyi olacaktır. Adımları tasvir ederken, emir kipi, şöyle yapın, böyle yapın, kullanın ve her cümleyi bir eylem kipiyle bitirin. Örneğin, faturanın tarihini gösteren bir mühür basın ya da kayıtlarınız için pembe nüshayı alın. Bu yöntemleri kullanırken şu ipuçlarını aklınızda tutun. Resmi prosedürleri tablo halinde gösterin ve her adıma numara verin. Aşama ya da adımları cereyan etme sıralarına uygun olarak dizin. Mekansal düzenleme yöntemi. Mekansal düzenleme yöntemi, seyahat raporları, makine tasvirleri ve satış araştırmaları için kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntemi, okurların konuyu anlaması için oluşturulan, onları konu içinde bir yolculuğa çıkaran iki ya da üç boyutlu bir harita çizmek gibi düşünün. Örneğin, bir şirketin satış bölgesi planını açıklamak için önce Los Angeles'taki fırsatları, sonra New York'taki yeni müşterileri ve en sonunda Washington'da hükümetle iş yapma olanaklarını belirtmek isteyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanırken şu noktalar aklınızda bulunsun. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya ya da dışarıdan içeriye doğru gibi kolay izlenebilecek, tutarlı ve somut bir düzen yaratın. Okurlarınızı bir yerden diğerine götürürken görsel bir etki uyandırmak için ayrıntılardan faydalanın. Değişik cümleler kurarak, fazla kullanılan kelimelerin yerine başkalarını koyarak okurların bıkmamasını sağlayın. Kıyasla ve karşılaştır yöntemi. Kıyasla ve karşılaştır yöntemi, kavramların ne açıdan benzer ya da farklı olduğunu gösterebilmenize yarar. Bu yöntem yapılabilirlik raporları, araştırma sonuçları ve planlama raporlarının düzenlenmesi için uygundur. Özellikle iki alternatifin birbirine kıyasla avantaj ve dezavantajlarını tartışmak için verimli bir yoldur. Örneğin, kent merkezinde kiralanacak bir ofis alanının yer seçimi için iki seçenek söz konusuysa, şöyle bir sıralama izleyebilirsiniz. Avantajlar, A yeri ve B yeri. Dezavantajlar, A yeri ve B yeri. Kıyasla ve karşılaştır yöntemi için ipuçları. Kıyasla ve karşılaştır yöntemini kullanacaksanız şunlara dikkat edin. İki konuyu kıyaslarken önce daha tanıdık olana değinin. Teknik bilgileri kıyaslarken grafik ve çizelgelerden yararlanın. Avantaj ve dezavantajları aynı bölümde birbiriyle karıştırmayın. Kıyaslama yaparken, öte yandan, böyle olmasına karşın, son noktada değindiğimiz gibi türünden anahtar bağlaçlar kullanın. Özelden genele ya da genelden özele yöntemi. Özelden genele ya da genelden özele yöntemi, iş emirleri, eğitim materyali ve müşteri hizmeti mektupları söz konusu olduğunda faydalıdır. Burada kendinize soracağınız anahtar soru, okurum hali hazırda neler biliyor olacaktır. Bu soruyu bir kez cevapladıktan sonra, belgenize okurun zaten bildikleriyle başlarsınız. Örneğin, bütün bölüm başkanlarının aylık bütçelerini gözden geçirmeleri gerektiğini bildiren bir metin yazacaksınız. Muhasebe bölümüne göndereceğiniz not için özelden genele yöntemini kullanabilirsiniz. Muhasebe ekibi zaten bu talebi ilk dile getiren grup olmuştur. Bu yüzden önce talep ettikleri revizyonun ayrıntılarını bir kez daha dile getirin, sonra şirket çapındaki revizyonun etkilerine değinin. Bütün diğer bölümler için talebin genel bir tarifinden yola çıkan ve gözden geçirilmiş bütçeyi gerçekleştirmek için her grubun uygulaması gereken somut değişikliklere varan tekil bilgi notları hazırlayın. Okurlara yabancı olabilecek kilit kavramları açıklamaya özen gösterin. Bu yöntemi kullanırken şu ipuçlarını aklınızda tutun. Okurun konu hakkında neler bildiğini belirleyin. Metninize okurun hali hazırda bildikleriyle başlayın. Konuyu bilen okurlara yazarken özelden genele gidin. Konuyu bilmeyen okurlara yazarken genelden özele gidin. Kilit mesajı olabildiğince başlarda verin. Analitik yöntem. Analitik yöntemi kullanırken bir hipotez formüle ederek başlayın ve sonra bir sorgulama süreciyle bunun doğruluğunu test edin. Bu yöntem teknik raporlar, yıllık raporlar ve finansal analizler için uygundur. Bu yöntemi kullanırken şu ipuçlarını aklınızda tutun. İtibar yitirmekten ya da daha kötüsü yanlış bir iş kararı alınmasından kaçınmak için hipotezinizi her açıdan ele almaya dikkat edin. Verilerinizi benzerlikler, farklar, mantıksal bağlantılar, sonuçlar ve önerilen eylem biçimleri açısından analizden geçirin. Özellikle herkesin okuması hedeflenen bir şirket raporu yazıyorsanız, teknik bilgisi olmayan okurları düşünerek teknik dilinizi basitleştirin. Belge düzenleme kılavuzu başlıklı form, yazılı ileti türleri açısından en uygun düzenleme yaklaşımlarını ele almaktadır. Belge düzenleme kılavuzu. Bu kılavuzu, belgenizin çeşitli kısımlarını düzenlerken hızla göz atabileceğiniz bir araç olarak kullanın. Belge türü, düzenleme yöntemi sütunları, önem sırası, kronoloji, süreç, mekansal düzenleme, kıyasla karşılaştır, özelden genele ya da tersi, analiz. Belge türü, Kaza raporları. İşaretli sütunlar. Kronoloji. Analiz. Belge türü. Trend analizleri. İşaretli sütun yok. Belge türü. Yıllık raporlar. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Analiz. Belge türü. Denetimler. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Analiz. Belge türü. Müşteri hizmeti mektupları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Özelden genele ya da tersi. Belge türü. Demografik araştırmalar. İşaretli sütunlar. Mekansal düzenleme. Analiz. Belge türü. Tarifler. İşaretli sütunlar. Süreç. Mekansal düzenleme. Belge türü. Ekonomik tahminler. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Analiz. Belge türü. Yapılabilirlik raporları. İşaretli sütunlar. Kıyasla karşılaştır. Özelden genele ya da tersi. Analiz. Belge türü. Finansal analizler. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kıyasla karşılaştır. Analiz. Belge türü. Bulgular. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Analiz. Belge türü. Büyüme istatistikleri. İşaretli sütunlar. Kronoloji. Analiz. Belge türü. El kitapları. İşaretli sütunlar. Süreç. Mekansal düzenleme. Belge türü. Talimatlar. İşaretli sütunlar. Süreç. Mekansal düzenleme. Belge türü. Laboratuvar raporları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kronoloji. Süreç. Kıyasla karşılaştır. Analiz. Belge türü. Tutanaklar. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kronoloji. Belge türü. Sorun çözme notları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Analiz. Belge türü. Prosedürler, süreçler. İşaretli sütunlar. Kronoloji, süreç, mekansal düzenleme. Belge türü. Üretim raporları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Belge türü. İlerleme raporları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kronoloji. Belge türü. Öneriler. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kıyasla karşılaştır. Özelden genele ya da tersi. Belge türü. Araştırma sonuçları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kıyasla karşılaştır. Belge türü. Satış araştırması raporları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Mekansal düzenleme. Belge türü. Teknik raporlar. İşaretli sütunlar. Süreç. Analiz. Belge türü. Test tutanakları. İşaretli sütunlar. Kronoloji. Belge türü. Eğitim. İşaretli sütunlar. Kronoloji. Süreç. Kıyasla karşılaştır. Özelden genele ya da tersi. Belge türü. Seyahat raporları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kronoloji. Mekansal düzenleme. Belge türü. Arıza raporları. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kronoloji. Analiz. Belge türü. Kullanıcı broşürleri. İşaretli sütunlar. Süreç. Mekansal düzenleme. Belge türü. İş emirleri. İşaretli sütunlar. Kronoloji. Kıyasla karşılaştır. Belge türü. Yıllık değerlendirmeler. İşaretli sütunlar. Önem sırası. Kronoloji. Kıyasla karşılaştır. İlk taslağı hazırlamak. İlk taslağınızı yazarken her ayrıntıya gerektiği gibi yer vermekten çok taslağı yazıya dökmenin önemli olduğunu unutmayın. İlk taslak cümle yapısı, imla, dil bilgisi ve noktalama işaretleri açısından kabaca kaleme alınmış olabilir. Ne de olsa bu metni sadece siz göreceksiniz. Söyleyeceklerinizi kabaca kağıda dökmenin iki avantajı vardır. Birincisi, metinde olmasını istediğiniz kilit noktalara odaklanmanıza yardımcı olur. İkincisi, kaba taslağa fazla emek harcamadığınızdan malzemenizle istediğiniz gibi oynayabilir, isterseniz hepsini bir yana bırakabilirsiniz. Kendinizi en rahat hissettiğiniz noktadan başlayın. Sonunda metnin girişini oluşturacak olan kısımla yazmaya başlamanız gerektiğini söyleyen bir kural yoktur. Çerçevenizi ya da planınızı önünüze alın ve nereden başlamak size rahat geliyorsa oradan başlayın. En deneyimli yazarlar giriş materyalini sona saklar. Vardığınız sonuçların neler olduğunu bilirseniz, çarpıcı bir giriş paragrafı yazmak çok daha kolay olur. Örneğin bir başlık seçip buna uygun bir paragraf yazmayı deneyin. Bitirdikten sonra kendinizi rahat hissettiğiniz diğer konuya geçin ve böyle devam edin. Arada durarak planınızla taslağınızı karşılaştırın. Kategoriler halinde yazın. Konuyu başa çıkılabilir bölümlere ayırmak için bir yöntem geliştirmezseniz, önemli bir mektubu yazma görevi altından kalkılamaz görünebilir. Bir dizi küçük iş olarak konuya yaklaşırsanız, yazma tarzınız kesinlikle daha iyi olacaktır. İş mektupları, notları ve elektronik postalarında şu kategorilere sık rastlanır. Bir değişikliğin duyurulması. Arka plan enformasyonu, uygulama planı, teslim tarihleri, bir sürecin açıklanması, sonuçlar, çıkarsamalar, tavsiyeler, gözlemler, önerilen eylemler, eylem talebi, değerlendirme. Resmi bir öneri şu standart bölümleri kapsar. Kapak sayfası, içindekiler, özet, giriş, müşteri gereksinimlerinin belirtilmesi, önerilen prosedürler ya da teknik plan, planın faydaları, planın etkileri, uygulama planı, vasıflar, maliyet analizi ya da yatırımınız, onay beyanı, ekler, öneri yazmak için ipuçları. Başlamadan önce şirketin gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeyi alacak kişiye bir öneri planlama oturumu düzenlemeyi talep edin. Müşteriyi önerinizin odak noktasına yerleştirin. Okurlarınıza ürün ya da hizmetinizin müşterinin gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayın. Ürün ya da hizmetinizin bütün özelliklerini listeleyin ama ürününüzün faydalarıyla müşterinin gereksinimleri ve işi üzerindeki etkileri arasında bağlantı kurun. Neden sorusunu cevaplandırın. Somut olun. Ne kadar somut bilgi verirseniz çözümünüz o kadar gerçek ve uygulanabilir görünecektir. Önerinizin görsel etkisini de tasarlayın. Teknik belgelerle ilgili noktalar. Teknik konulardan anlamayan insanlara teknik bir belge sunacaksanız, okurlarınızı analiz etmeye fazladan zaman ayırın. Kendinize metnin hitap ettiği insanlar bu konudan ne kadar anlıyor diye sorun. Çoğu yazar iki sütun yaklaşımıyla çalışır. Bu yöntem şöyledir. Sütunlardan birine teknik bilgisi olan bir okura hitap eden metin yazılır, diğer sütunda ise teknik bilgisi olmayan okur için bilgi basitleştirilir ve kısaltılır. Bilgi notu yazmak için ipuçları. Bir bilgi notunda sadece bir konuyu ele alın. Somut bir başlık yazın. Son teslim tarihlerinin ve eylem taleplerinin altını çizmek için net ve somut ara başlıklar kullanın. Birbiriyle ilişkili fikirleri kategoriler halinde kümelendirin. Bilgi notunuzu görsel olarak da etkili olacak şekilde tasarlayın. Olabildiği kadar aktif hitap tarzını kullanın. Okurunuzu tanıyorsanız, hitap şeklinizi iş mektubunda olduğundan daha dostça ve daha az resmi tutabilirsiniz. Paragrafları yapılandırmak. Paragraflar, yazıyı oluşturan temel yapı taşlarıdır. Paragraflar belli noktaları sunar ve bazı durumlarda okura fikrin sunulmasında yeni bir basamağa geçildiğinin işaretini verirler. Paragraflar bu şekilde okura rehberlik ederler. Ayrıca size, yani yazara da düşüncelerini odaklı ve açık tutmada yardımcı olurlar. Bir paragraftaki noktaların sayısını sınırlayın. Paragraf boyunca noktaların kontrolünü yitirmemeniz, okura tutarlılık ve sadelik hissi verir. Normalde bir paragrafın 3 ila 1 düzine cümleden oluşması gerekir. Bu cümlelerin her birinin işlediği bir nokta olmalıdır. Bir paragrafta değindiğiniz noktaların sayısını en aza indirmeye dikkat edin. Bir paragrafın 3 ya da 4'ten daha fazla nokta içermesi okurun kafasını karıştırabilir. Yumuşak geçişler yaratın. Paragraflarınızı yapılandırırken her birinin belgenin bütününde nasıl bir yer aldığını düşünün. Paragraflar arasında yumuşak geçişler ve paragraf içinde cümleler arasında yumuşak geçişler, okurun fikirlerle bir kanıtın geliştirilmesi arasındaki bağlantıyı görmesine yardım eder. Şu geçiş cümlesini gözden geçirin. Lokantadaki oturma birimlerinin sayısını artırmayı savunanlar, inşaat ve işletme masraflarıyla vergiler konusunda hiçbir tahmin sunmadılar. Bu tahminler olmadan önerilerini değerlendirmeye çalışmak, sadece zaman kaybı olacaktır. Geçiş cümlesi, İnşaat maliyetleri mantıklı ve başa çıkılabilir olsa bile, gelir konusunda hala yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Kimse oturma birimlerinin sayısını iki katına çıkarmanın yıllık geliri nasıl etkileyeceğini bilmiyor. Gelirlerin de iki kat artacağından yola çıkmak mantıklı mıdır, yoksa %75'lik bir artış daha mı olası görünmektedir? Bu örnek paragrafta çok farklı iki konu ele alınıyor. Mevcut bir lokantanın genişletilmesinin maliyeti ve bu genişleme sonucunda gelirlerin nasıl artabileceği. Geçiş cümlesi okurlara inşaat maliyetleri ve gelir konuları arasında yumuşak bir geçiş sunuyor. Cümleler arasında kelime ya da deyişler de tıpkı az önceki cümle gibi bir bağlantı oluşturabilir. Şu geçiş örneğine bakalım. Envanter yöneticilerimiz mamul mal stoklarını dikkatle idare ettiler. Bunun sonucunda işletme sermayesi gereksinimi %8 azaldı. Bu örnekte bunun sonucunda terimi iki cümle arasında bir neden ilişkisi kurmaktadır. Benzer şekilde işe yarayabilecek terimler arasında sonuç olarak, ilaveten, benzer şekilde, bu esnada, örneğin, en sonunda, öte yandan, ayrıca ve bununla beraber sayılabilir. İş mektubu yazmak için ipuçları. Kişisel bir üslupla başlayın. İlk cümlede kilit mesajı vererek okurun dikkatini çekin. Cümlelerin uzunluğu yaklaşık 15 kelime ya da daha az olsun. Belgenin hızla taranmasını kolaylaştırmak için boş alanlar bırakın. Paragrafları 5 ila 6 satırla sınırlayın. Pasif değil, aktif hitap tarzı benimseyin. Olumlu bir üslup seçin. Örneğin, ücretler ya da maliyetler yerine yatırımınız deyin. Mektubunuzu görsel olarak da etki uyandıracak şekilde biçimlendirin. Sonlara doğru ana noktalarınızı özetleyin ya da okurlarınıza bir sonraki adımları önerin. Açılış cümlenizde eklere değinmeyin. Mektubunuzla beraber yolladığınız ekler varsa bunlara metnin ilerleyen kısımlarında değinin. Aşırı resmi bir üsluptan kaçının. Uygun düşüyorsa bitiriş kısmına dostça ya da kişisel bir hava taşıyan kısa bir not ekleyin. İçeriğin redaksiyonu. Hayatımda yazdığım her kelimeyi, çoğu kere birden fazla olmak üzere, yeniden yazdım. Kalemlerim hep silgilerimden daha uzun ömürlü olmuştur. Vladimir Nabokov. İlk taslağı yazmaktaki amacınız, tüm anahtar fikirleri mantıklı bir şekilde düzenlemekti. Bu taslağı yazdıktan sonraki işiniz, metnin içeriğini redaksiyondan geçirmek olacaktır. İlk redaksiyon turunda, belgenizin yapısına, mantık ve mesajına son halini verirsiniz. Mesajınızı odak noktasına yerleştirin. Yazarlar genellikle ne demek istediklerini bilmediklerinde odaklanamaz. Daha siz kendi kafanızda netlik sağlamamışken, okurların sizi anlamasını nasıl bekleyebilirsiniz? Yazarların sık yaptığı bir diğer hata, kendi meselelerine odaklanmak ve okurların gereksinimlerini ihmal etmektir. Bu yanlışlardan kaçınmak için, İlk taslağınızı gözden geçirirken kendinize iki soru sorun. Kilit mesajımı net bir şekilde belirtmiş miyim? Okurlarıma ne yapmaları gerektiğini anlamaları için bilmeleri gereken tüm bilgileri verdim mi? Bu sorulardan herhangi birinin cevabı hayırsa, daha önce amacınız, hitap ettiğiniz insanlar ve ulaşacağınız sonuç olarak belirlediğiniz hedeflere göz atın. belgenize hitap ettiklerinizin gereksinimlerine seslenecek ve kilit mesajınızı net olarak dile getirecek şekilde redaksiyondan geçirin. Metni netlik açısından gözden geçirin. İlk taslağı okurken, amacınızın kolaylıkla görülüp anlaşıldığından emin olun. Ayrıca metni içeriğin kapsamı ve kesinliği açılarından da gözden geçirin. Metni netlik açısından gözden geçirirken kendinize şu soruları sorun. Verdiğim enformasyon doğru mu? Verdiğim enformasyon eksiksiz mi? Eylem taleplerini ve teslim tarihlerini okurun kolayca görebileceği şekilde belirttim mi? Bir sonraki adımları belirgin olarak belirttim mi? Kilit mesajınızı stratejik bir sıralamayla sunun. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, okurlarınızın hatırlamasını istediğiniz esas şey olan kilit mesajınızı nereye yerleştirdiğinizdir. Çoğunlukla bu enformasyonu belgenin başına yerleştirmek gerekir. Kilit mesaj satırların arasına gömülmüşse, okur onu görmeden geçebilir. Okurunuzun fikirlerinize açık olmayabileceğini düşünüyorsanız, kilit mesajı stratejik bir noktaya, okunma ve üzerinde düşünülme olasılığının en yüksek olacağı yere yerleştirin. Kilit mesajınızı sunmadan önce, onun için bir bağlam oluşturmak daha anlamlı olabilir. Okurunuzun niçin sorusunu cevaplayın. Belgenizde sadece kilit mesajınızı belirtmekle kalmamalı, onun niçin önemli olduğunu da açıklamalısınız. Örneğin, kilit mesajınız bir proje üstünde çalışmak için daha fazla zamana gereksiniminiz olduysa, gereksiniminizi açıklayıp sözü bitirmeyin. Şunları ekleyerek niçin sorusunu cevaplayın. Fazladan zamanı alamazsanız ne olur? Uzatma kimleri etkileyecek? Uzatma, üzerinde çalıştığınız diğer projeleri nasıl etkileyecek? Okurlarınız nasıl etkilenecek? Niçin sorusunu atlamayın. Bu, sizin güvenilirliğinizin anahtarıdır. Belgenizde tam olarak kilit mesajınızın niçin önemli olduğunu okurun anlayacağı şekilde açıkladığınıza emin olun. Hitap ettikleriniz açısından anlam taşıyacak terimlerle kilit mesajınızın etkisini net bir şekilde belirtmeye özen gösterin. Örneğin, A seçeneği B seçeneğinden daha iyidir demek yerine, A seçeneği B seçeneğinden daha iyidir, çünkü A seçeneği sayesinde yıllık işletme giderleri %30 düşecektir deyin. İçerik redaksiyonu adımları. Mesajınızın hitap ettiğiniz insanlara odaklandığına emin olun. Metni netlik açısından gözden geçirin. Mesajınızı stratejik bir sıralamayla sunun. Bu konu niçin önemli sorusunu yanıtladığınıza emin olun. Stilin redaksiyonu. Basit yazmak, iyi yazmak kadar zordur. Somerset Maugham. Redaksiyon çalışmasının bu ikinci aşamasında yapmanız gereken metninizin şakımasını sağlamaktır. Bunu metne görsel çekicilik, uygun bir ses ve üslup kazandırarak fazlalıkları atarak yapabilirsiniz. Bu kalitede metinler okurları etkiler. Görsel etki için tasarım. Açık ve tutarlı bir metin tek başına okurları etkilemeye yetmez. Okurların kilit fikirleri bir bakışta bulması, bir sürü yoğun lafın arasında aramaması gerekir. Bir belgenin okunması kolaysa ve kilit noktalar hemen göze çarpıyorsa, görsel etkisi var demektir. Hitap ettiğiniz insanları çekecek bir görsel yapı oluşturun. Görsel yanı kuvvetli bir belgenin taşıdığı mesaj, okurların kafasına yağan yüzlerce mesajın arasından sıyrılmayı başarır. Şimdi belgenin görsel yanını kuvvetlendirmeye yarayan birkaç örnek sunuyoruz. En önemli noktalarınızı vurgulayan başlıklar. 15 kelimeden uzun olmayan cümleler. En fazla 5 ila 6 satır uzunluğunda kısa paragraflar ve cümle grupları. Yeterince boş alan. Önemli enformasyonun göze çarpmasını sağlayan siyah ya da italik harfler. Maddeleri işaretlenmiş ya da numaralandırılmış listeler. Karmaşık enformasyonu düzene sokan tablolar. Elektronik belgelerde ya da e-postalarda belgenin görsel yanını kuvvetlendirmek isterken dikkatli olun. Okurunuz da belgenizi sizin hazırladığınız biçimlendirme ile açacak bir program olmayabilir. Belgelerinizi en fazla etkiyi uyandıracak şekilde düzenlerken, görsel etki tasarımı kılavuzu başlıklı form size yardımcı olacaktır. Görsel etki tasarımı kılavuzu. Bu rehberi, Belgenizin tasarımını kolay okunacak şekilde yapmanıza yardımcı olacak noktaları kolayca hatırlamak için kullanın. Üst sütun başlıkları, şunları, şu amaçla kullanabilirsiniz. Başlıkları, paragrafların sunumunda, okurun başlıca fikirlerinize odaklanmasını sağlamada. Ara başlıkları, fazladan bir vurgu eklemede, ikna kuvvetini artırmada. Fontları, metnin kolay okunması için, stile tutarlılık kazandırmak için. Kısa paragrafları, okurun enformasyon altında ezilmesine izin vermemek için, hızlı okurları çekmek için. Çift sütunu, aynı anda iki tür enformasyon sunmada, daha hızlı okumaya cesaretlendirmede. Maddeleri işaretlenmiş listeler, cümle içindeki listeleri ikame etmede. Maddeleri numaralandırılmış listeleri, sıralamaya işaret etmek için, bir prosedürdeki adımları listelemek için, listeye kolay atıfta bulunulmasını sağlamak için, öğeleri sayısallaştırmak için. Boş alan ve içeriden başlamayı, fikirlerinizi çerçevelendirmek için, okunabilirliği artırmak için. Grafikler, çizelgeler, tabloları. Sayı, meblağ ve teknik verileri sunmak için. Renkleri mantıklı kullanın. Enformasyonu vurgulamak, iki renkle sınırlandırın. Görsel çekiciliği artırmak için. Altını çizmek, siyah, farklı fontlar, hepsi büyük harf, italik, farklı büyüklükte harfleri, teslim tarihlerini ve eylem konularını vurgulamak için kullanabilirsiniz. Üslubunuzu okurlarınıza uydurun. Metninizin üslubu, okurun algısını etkileyecektir. Örneğin, resmi olmayan bir üslup, iyi tanıdığınız bir çalışma arkadaşı için uygun olabilir. Ama bir müşteri ya da şef bu üslupta bir mesaj aldığında sinirlenebilir. Kullanacağınız dil de okurun neyi nasıl anladığını etkileyecektir. Çoğu yazar, kulağa daha zekice geldiğini düşünerek, karmaşık ya da modası geçmiş bir dil kullanır. Kimi de aynı nedenle, kısa ve basit kelimeler yerine daha uzun kelimeler seçer. Söylediklerinizin kulağa akıllıca gelmesini istemek son derece normaldir. Ama bu amaca şişirilmiş bir dille değil, ancak netlik ve sadelikle ulaşabilirsiniz. Örneğin şu cümleyi ele alalım. Nancy'nin komitesi daha ileri yol almadan önce kendilerine verilmiş olan çalışmayı birlikte pekiştirmek üzere kısa süreli olacak bir ön planlama toplantısı düzenleyeceğiz. Buysa çok daha dolaysız bir ifade. Grup işine devam etmeden önce Nancy'nin komitesinin çalışmasını pekiştirmek için kısaca toplanacağız. Metnin kısa ve öz olmasına dikkat edin. Nasıl üslubunuzun dolaysız olması gerekiyorsa, cümle ve paragraflarınızın da kısa ve öz olması önemlidir. Kısa ve öz ifade açısından metninizi redaksiyondan geçirirken kendinize şu soruları sorun. Paragraflarımı 6 satırla sınırladım mı? Paragraflarımı sadece bir fikir üzerine yoğunlaştırdım mı? Cümlelerimi 10 ila 15 kelimeyle sınırladım mı? Gereksiz kelimeleri olabildiğince eledim mi? Not: gereksiz kelimeleri atın. Yazı ustaları kompozisyon öğrencilerine her zaman bu öğüdü verirler. Gereksiz kelimeler okuru rahatsız eder, yavaşlatır ve dikkatini kilit mesajdan başka yerlere yönlendirir. Gereksiz kelimeleri atarken acımasız olun. Aktif tarzı benimseyin. Tarz, cümlenin öznesiyle yüklemi arasındaki ilişkiyi gösterir. Özne harekete geçiyorsa cümle aktiftir, özneye yönelik hareket söz konusuysa pasiftir. Aktif tarz daha kuvvetli bir ifade biçimidir. Şu cümleleri ele alalım. Aktif: müşteriye bir mektup gönderdik. Pasif: bir mektup tarafımızdan müşteriye gönderildi. Burada aktif tarzın etkisi daha güçlüdür. Ayrıca aktif cümlede pasif cümleyle ifade edilen aynı şeyi belirtmek için daha az kelime kullanıldığına dikkat edin. Üstelik cümle daha az resmidir ve hantal değildir. Pasif cümleler her zaman kötü olmak zorunda değildir. Bazen kişisel olmayan raporlarda ya da teknik yazılarda bunlar daha uygundur. Ama enerjik ve kabul ettirici bir tarz benimsemek istiyorsanız, cümlelerinizin çoğunu aktif tarzda kurmanızda fayda vardır. Doğru dil kullanımı. Dilin doğru kullanıldığı bir belgede dil bilgisi, noktalama ve yazım hatası olmaz. Burada bilgisayar yazılımınızdaki yazım ve dil bilgisi programı işinize yarayabilir. Ama sadece programa güvenmeyin. Orada yerine onlarda ya da etkilenmek yerine ekilmek yazdığınızda bu hataları yakalayamaz. Hataları elemenin iyi bir yolu, bu alanda bilgili bir çalışma arkadaşınızdan önemli belge ve taslaklarınızı gözden geçirmesini rica etmektir. En iyi yazarlar bile bir editörün tarafsız bakışından yararlanır. Stil redaksiyonunda adımlar. Görsel etki tasarımı yapın. Üslubunuzu hitap ettiğiniz insanlara uydurun. Kısa ve öz olun. Mesajınızı kısa ama tam olarak verin. Aktif hitap tarzı kullanın. Dili doğru kullandığınızdan emin olmak için metni redaksiyondan geçirin. Dikkatli bir şekilde dil bilgisi, noktalama ve yazım hatası olmadığından emin olana kadar düzeltme yapın. Böylece utanç verici durumlara düşmekten kurtulursunuz. Şimdi dinleyeceğiniz editörün kontrol listesi başlıklı form, çalışmanızı redaksiyondan geçirirken size yardımcı olacaktır. Editörün kontrol listesi. Şu sorular, metin redaksiyonunu yaparken kolayca gözden kaçabilen noktaları yansıtmaktadır. Bir belgeyi dolaşıma sokmadan önce tek tek her noktayı gözden geçirdiğinizden emin olun. İçerik. Amaç. Açıkça belirtilmiş mi? Somut eylem ya da enformasyon talepleri var mı? Enformasyon. Doğru ve tam mı? Yeterince ayrıntı verilmiş mi? Sıralama. Mesaj. En başta yer alıyor mu? Stratejik olarak yerleştirilmiş mi? Düzenleme. Fikirler mantıklı bir şekilde akıyor mu? Tasarım. Biçimlendirme. Yeterince başlık, ara başlık ve liste var mı? Teslim tarihleri ve eylem öğeleri vurgulanıyor mu? Fikirleri çerçevelendirmek için boş alanlar bırakılmış mı? Sunum. Belli veriler için çizelge, tablo ya da grafik kullanmak etkiyi artırabilir mi? Yapı. Paragraflar. Konuyu açıklayan bir cümleyle başlıyor mu? Konular arasında ve konuların kendi içinde geçişler var mı? Tek bir konuya odaklanmış mı? 5 ila 6 satırla sınırlandırılmış mı? Cümleler. Yapı ve uzunlukları farklı mı? 10 ila 15 kelime ile sınırlandırılmış mı? Üslup, stil. Kelimeler. Metin basit, somut ve doğrudan mı? Şişirilmiş, modası geçmiş, özentili bir dilden kaçınılmış mı? Kısaltmalar açıklanmış mı? Kullanılan terminoloji okur için tanıdık mı? Başlıklar doğru etkiyi uyandıracak şekilde tasarlanmış mı? Stil. Kişiye hitap eden modern ve doğrudan mı? Hedef kitleye uygun mu? Aktif hitap tarzı kullanılmış mı? Pozitif bir yaklaşım benimsenmiş mi? Tahsih. Dil bilgisi, yazım ve noktalama doğru mu? Yazım hataları düzeltilmiş mi? Başka birinin metni gözden geçirmesi gerekir mi? Bu tekrar gönderilen bir postaysa yeni eklenen verilerin altı çizilmiş mi? Diğer. Son bir kontrol ve hatadan kaçınmak için kendinize has kör noktalara bakın. E-posta kaleme almak. E-posta göndermek o kadar kolaydır ki, bazen yazı yazmakla ilgili değilmiş gibi gelebilir. Oysa iş mektubu, bilgi notu ve rapor hazırlarken gösterdiğiniz özeni e-posta gönderilerinden esirgememelisiniz. Bu bölümde sık karşılaşılan bazı sorunlara ve e-postalarınızın etkisini nasıl artırabileceğinize değineceğiz. Sık yaşanan sorunlar. Çoğu şirkette e-posta en çok kullanılan iletişim yöntemi haline gelmiş bulunuyor. Çünkü hızlı, kolay ve ucuz. Ne yazık ki e-postanın hızı ve kolaylığı iş yazıları yazanlar ve onların şirketleri için çeşitli sorunlara da yol açtı. Çalışanlar sürekli zamanlarını boşa harcamalarına neden olan gereksiz mesajlar yolluyor ve alıyor. Çoğu e-posta aceleyle ve kötü yazılmış oluyor. Yazarlar bazen iş ortamına uygun düşmeyen ya da duygusal mesajlar yollayabiliyor. Mesajlar bazen yanlışlıkla yanlış kişilere ya da o mesajı almaması gereken kişilere gönderiliyor ve bunun olumsuz sonuçları olabiliyor. Bazı e-postalar o kadar çabuk okunuyor ki okur önemli ayrıntıları kaçırabiliyor. E-posta göndericileri genel yazı yazma ilkelerine uyarak bu sorunlardan kaçınabilirler. Konu satırıyla başlayın. Konu satırı, mesajınız için başlıktır. Okurun ilgisini çekecek ve mesaja kulak vermesini sağlayacak unsurdur. Şu dört işlevi yerine getiren bir konu satırı oluşturmak için biraz zaman ayırın. Kilit mesajı içersin. Satış toplantısı Cuma saat 3'e ertelendi. Sizin almak istediğiniz tepki ya da cevabı içersin. Yorumlarınızı bugün saat 4'e kadar iletin. Somut olsun ama fazla uzun olmasın. Yarın öğlen yemeği? Soru işareti. Okurun mesajınızı kolayca dosyalamasını ve yeniden bulmasını sağlasın. John'un küresel girişim raporu. Konu satırınız fazla genel ya da belirsizse, okuyucu mesajınızı es geçebilir. Konu satırı boşsa, okuyucu mesajı okumadan silebilir. Unutmayın, meşgul insanlara genellikle günde 50 ila 100 tane e-posta gelir. Mesajınızın açılacağından ve okunacağından emin olmak için onun diğerleri arasından sıyrılmasını sağlamalısınız. Siz olsanız ne yaparsınız? Kör noktalar. Cindy'nin çalışma arkadaşları genellikle onu destekleyen kişilerdir. Ama son zamanlarda taleplerini yerine getirmiyorlar. Cindy neden böyle davrandıklarını anlayamıyor. 2 hafta önce konferans özetini ekibe e-posta ile yolladığında, Cuma sabahı ekip toplantısı yapılacağını bildiren bir not eklemişti. Ama Cuma günü toplantıya sadece 2 kişi geldi. 1 hafta sonra Cindy yeniden herkese aylık raporlarla ilgili bir e-posta yolladı. Mesajında üst düzey yöneticilerin zaman zaman toplantılara katıldığından da söz etmişti. Ama şirketin satış bölümü başkan yardımcısı, ertesi sabah toplantıda boy gösterdiğinde ekip üyeleri şaşırmış göründü. Cindy'nin ekip arkadaşları söylediklerini duymazdan mı geliyor? Yoksa o mu arkadaşlarına derdini anlatamıyor? Siz olsanız ne yaparsınız? Bir e-postada bir konu. Her e-postayı bütünsel bir enformasyon paketi olarak ele alın. Bir soru, bir görüş bildirme, bir haber ve benzeri. Tutarlı olması için e-postanızın tek bir mesaj içermesi en iyisidir. Bu yaklaşımın 2 avantajı vardır. Mesajı alanların tek bir mesajı sindirmesi ve buna cevap vermesi daha kolaydır. Alıcı, başkalarının öğrenmesi gerekmeyen diğer mesajları da birlikte yaymak zorunda kalmadan bu tek mesajı başkalarına iletebilir. Mesajınızın amacı net olsun. Amacınızı okura hemen konu satırında ya da mesajın en başında açın. Okurun bunun bir eylem çağrısı mı, bir bilgi talebi mi, yoksa bilgi paylaşma ya da öneri mesajı mı olduğunu anlamasını sağlayın. Az ama öz yazın ve ekler kullanın. Uzun e-postalarda alıcı ekranda sıkıntı verici bir aşağı yukarı gidip gelme uğraşına zorlanır. Bu yüzden mesajlarınızı kısa tutun. Uzunca bir mesajınız varsa iletim metni olarak değil, eklenmiş dosya olarak yollayın. E-posta mesajını okura ekli dosyanın ne olduğunu ve bununla ne yapması gerektiğini açıklamakta kullanın. Örneğin, "Merhaba Şarlin, ekte müşteri araştırması raporunun ilk taslağını yolluyorum. Lütfen oku ve perşembeye kadar yorumunla birlikte geri gönder. Teşekkürler, Howard." Okurlarınızın kim olduğunu unutmayın. Eş, dost ve arkadaşlarınızla yazışırken istediğiniz kadar teklifsiz olabilirsiniz. Ama bir yöneticinizle ya da müşteriyle yazışıyorsanız, e-postanız kısa bir profesyonel bilgi notu biçiminde olmalıdır. Üslubunuzu ve kullandığınız dili okurunuza uyarlayın. Biçimlendirmeyi basit tutun. E-posta ortamında bir mesajın alıcının bilgisayar ekranında nasıl görüneceğini kontrol edemezsiniz. O yüzden süslü biçimlendirmelerin aktarımda aynı kalacağını beklemeyin. Başlık yazarken ya da vurgu yaparken bütün harfleri büyük yazın ama bütün mesajı büyük harfle yazmayın. Bu bağırmak anlamına gelir. Okurun mesajı hemen kavrayabilmesi için boş alanlar bırakın. İç içe geçmiş uzun bir metni okumak güçtür. Şirketinizin e-posta politikasını öğrenin. İş yaşamında büyük kolaylıklar sunmasına karşın, e-postalar şirketleri taciz ve iftira davalarına açık hale getirir. Bu yüzden pek çok şirket, e-postaların iş yerinde nasıl kullanılması gerektiğine dair net politikalar oluşturmuştur. Şirketinizin böyle bir politikası olup olmadığını öğrenin. Ne zaman e-posta göndermemek gerektiğini bilin. E-posta, pek çok kurumda tercih edilen iletişim yöntemi olabilir. Ama her zaman en verimli ya da uygun yöntem değildir. Şirketin e-posta politikasının yanı sıra şu önerileri de dikkate alın. e-posta ile özel mesajlar yollamaktan kaçının. Kişisel ya da mahrem bilgileri aktarırken o kişiyle buluşun ya da telefonlaşın. E-posta etkin sonuç vermiyor gibi ise kişiyle yüz yüze görüşün. Bir sonuca varmadan karşılıklı e-posta atıp duruyorsanız, bunu ister saatlerdir, ister birkaç haftadır yapıyor olun, telefon edip bir araya gelmek için bir randevu ayarlayın. Genel bir kural, e-posta sayısını 4 ile sınırlı tutmaktır. Toplu e-postaları silin, başkalarına iletmeyin. E-posta ile duygularınızı dile getirirken özellikle dikkatli olun. Espriler yanlış anlaşılabilir, eleştiriler yanlış yorumlanabilir ve öfke duyguları iyice kabarabilir. Niyetinizin doğru anlaşılacağından emin değilseniz mesajı göndermeyin. Yüz yüze görüşmek ya da telefonlaşmak daha iyi bir seçenek olabilir. E-posta yazmak için ipuçları. Okurunuzun mesajı silmeyeceğinden emin olmak için kilit mesajınızı konu satırında belirtin. Mesajınızı kısa tutun. Bütün ilgili enformasyonu ilk ekrana yerleştirmeye çalışın. Bir e-postada tek bir konu ele alın. Yollamadan önce mesajınızı redaksiyondan geçirin ve yazım hatalarını düzeltin. Asla öfkeli bir anınızda mesaj yollamayın. Bunun için iyi bir sınama söylemek istediklerinizi o kişinin yüzüne karşı da söyleyip söyleyemeyeceğinizdir. Yüzüne söyleyemeyeceğiniz sözleri e-postayla da göndermeyin. Size gelmiş bir mesajı başkasına iletirken orijinal konu satırını kontrol edin. Yeni okur konuyu anlayacak mı, anlamayacaksa gerektiği gibi düzeltin. Bir bitiriş cümlesi ekleyin. Dışarıdan okurlara basit bir saygılarımla ya da saygılar sunarım yeterli olacaktır. Şirket içi mesajlarda kuruluşunuzun kurallarına uyun. Kime satırını gönder düğmesine basmadan önce doldurun. Böylece tamamlanmamış bir mesajı yollama ya da mesajı yanlış kişiye yollama olasılığını azaltırsınız. E-postaları sadece onları alması gereken kişilere gönderin. Şöyle yapabilirsiniz. Mesajınızı odaklandırın. Cindy'nin ekip arkadaşlarına derdini anlatamamasının nedeni, e-postalarda çok fazla enformasyon aktarmaya çalışmasıdır. Kural olarak her mesaj tek bir konuyu içermelidir. E-posta çok sayıda konuyu ele alır ve uzun olursa, okur mesajın içinde kaybolabilir ve bütün postayı okumayabilir. Ayrıca Cindy'nin hem konu satırında hem de mesajın başında mesajın amacını belirtmesi gerekir. İnsanların bir toplantıya katılmasını istiyorsa, hemen başta buna dikkatlerini çekmelidir. Cindy ayrıca e-postaları kısa ve öz tutmalıdır. Özlü olmak genellikle herkesin yararınadır. İpuçları ve araçlar. İş yazıları için araçlar. Kendinizi sınayın. Kendinizi sınayın başlıklı bu bölüm, iş yazıları konusunda neler öğrendiğinizi ve hangi alanlarda derinleşmeniz gerekebileceğini tespit etmeye yardımcı olacak çok seçenekli 10 soru içeriyor. 1. Şu konulardan hangisinde geniş kapsamlı bir rapor hazırlamak en doğrusu olacaktır? A. Bir görev ekibinin fiyatlandırma ile ilgili bulgularını şirketinizin üst yönetimine aktarmak. B. Yeni oluşturulan bir görev ekibini şirketinizin karşı karşıya bulunduğu fiyatlandırma konuları hakkında bilgilendirmek. C. Satış ekibini şirketinizde fiyatlandırma ile ilgili bir görev ekibi oluşturulması gerektiğine ikna etmek. Yanıt B. Yeni oluşturulan bir görev ekibini şirketinizin karşı karşıya bulunduğu fiyatlandırma konuları hakkında bilgilendirmek. Bu durumda amacınız okurunuzu bu konuda hızla bilgilendirmektir. Okurlar konu hakkında olabildiğince bilgi edinmek isteyecektir. Çünkü görev ekibi konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alacaktır. Yazar olarak belgenin kapsamının ne kadar dar ya da geniş olacağına, amacınıza ve hitap ettiklerinize göre siz karar verirsiniz. Bu örnekte, kapsamı geniş tutmak okurların gereksinim duyduğu arka plan bilgilerine ulaşmasını sağlar. 2. Okur odaklı yazmakla kastedilen nedir? A. Okur odaklı yazmak, okurla sanki yüz yüze konuşuyormuşsunuz gibi yazmak demektir. B. Okur odaklı yazmak, yazma sürecinin her adımında okurun gereksinimlerini dikkate almak demektir. C. Okur odaklı yazmak, mesajı okurun zihnine iyice yerleştirmek için belge boyunca sürekli esas amacınızı tekrarlamak demektir. Yanıt B. Okur odaklı yazmak, yazma sürecinin her adımında okurun gereksinimlerini dikkate almak demektir. Bir diğer deyişle, bu yaklaşım okurun bakış açısından yazmak demektir. Kendinizi değişik okurların yerine koymak, bu kişilerin kafasında uyanabilecek soruları tahmin edebilmenizi sağlar. Ayrıca, onların bakış açısından düşünerek, iş yazılarında okurların en çok yakındığı sorundan, yazarın okurdan ne istediğinin anlaşılmamasından kaçınabilirsiniz. 3. Şu maddelerden hangisi ilk taslağın yazımında önerilen bir stratejidir? A. Belgenin en başından başlayın ve sistemli bir şekilde taslağınızı geliştirmeye devam edin. B. Belgenizi kategorilere ayırın ve her bir kategoriyi kendinize göre işleyin. C. Belgenizi kısımlara ayırın ve bir sonrakine geçmeden önce her kısmı olabilecek en mükemmel hale getirin. Yanıt B. Belgenizi kategorilere ayırın ve her bir kategoriyi kendi hızınızla işleyin. Belgeyi başa çıkılabilir parçalara bölmenize yardımcı olacak bir yönteminiz olmadan, önemli bir belgeyi kaleme alma görevi insanın gözünü korkutabilir. Yazma işine bir dizi küçük görev olarak yaklaşır ve her bir parçayı kendi hızınızla ele alırsanız, yazma becerileriniz gelişecektir. 4. Şu ifadelerden hangisi pek çok yazarın yaptığı bir stil hatasını yansıtmaktadır? A. Müşteri odaklı bir strateji rekabete bir adım önde başlamanızı sağlayacaktır. B. Mevcut sevkiyat merkezimizi kullanmak yerine, bağımsız bir dağıtım kanalı geliştirmek, yıllık maliyetlerimizi %30 düşürebilir. C. Bu çözümün baş mühendis tarafından tasarlandığını ve geliştirildiğini aklınızda tutmanız çok önemlidir. Yanıt C. Bu çözümün baş mühendis tarafından tasarlandığını ve geliştirildiğini aklınızda tutmanız çok önemlidir. Bu cümlede hem pasif hitap tarzı kullanılmıştır hem de gereksiz kelimeler bulunmaktadır. Basitçe şöyle demek daha etkili olurdu. Lütfen bu çözümü baş mühendisin tasarladığını ve geliştirdiğini dikkate alın. 5. Uzun cümleleri okumak zahmetli olabilir. Bu arada okurunuz kilit mesajı gözden kaybedebilir. Cümle uzunluğu ile ilgili iyi bir ölçü nedir? A. Yaklaşık 15 kelime. B. 15 ila 20 kelime arası. C. 10 ya da daha az kelime. Yanıt A. Yaklaşık 15 kelime. Cümleleri 15 kelime ile ve paragrafları 6 satırla sınırlamak iyi bir fikirdir. Bu sayı düşük görünebilir ama bir cümleyi ikiye bölmek veya her 5 ila 6 satırda bir boşluk bırakmak o kadar zor değildir. 6. Şunlardan hangisi yazmaya başlama stratejisi olarak önerilmez? A. Bir beyin fırtınası planı oluşturun. B. Harika bir ilk cümle yaratın. C. Geleneksel bir yazı planı oluşturun. Yanıt B. Harika bir ilk cümle yaratın. Harika bir ilk cümle yaratmak için zaman harcamak önerilen bir strateji değildir. Belgenin yapısını geliştirmenize yardımcı olacak bir strateji kullanmak daha mantıklıdır. Önerilen 4 strateji şunlardır. 1. Geleneksel bir yazı planı oluşturmak. 2. Beyin fırtınası planı oluşturmak. 3. Kendinizi okurun yerine koymak ve onun yerinde olsanız soracağınız soruları cevaplamak. Ve 4. Serbest yazmak. 7. E-postalar kolayca yazıldığı ve yaygın kullanıldığından, bir konuyu çözmek için bir ekip arkadaşınızla yüz yüze iletişime girmek yerine sonu gelmez bir e-posta değiş tokuşuna kapılmak insana çekici gelebilir. Hangi noktada e-posta göndermeyi bırakıp telefonla da olsa kişisel iletişim kurma yoluna gitmeniz gerekir? A. Genel olarak 4'ten fazla değiş tokuş olmamalıdır. B. 2 değiş tokuştan sonra. C. Konu 3 iş gününde çözülmediyse. Yanıt A. Genel olarak 4'ten fazla değiş tokuş olmamalıdır. Bir çalışma arkadaşınız ya da ekip üyesiyle elektronik posta değiş tokuşu yapıp duruyorsanız, bir çözüme ya da karara ulaşmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Konuyu yüz yüze ya da telefonda görüşün. 8. Ortalama uzunlukta bir paragraf yazmaya hazırlanıyorsunuz. Bu paragraf kaç nokta içermelidir? A. Tek bir nokta. B. 4'ten fazla. C. 2 ila 4 arası. Yanıt C. 2 ila 4 arası. Etkili yazarlar ortalama uzunlukta bir paragrafta 2 ila 4 noktayı ele alır. 4'ten fazla noktayı ele almaya çalışmak okurun kafasını karıştıracaktır. 9. Sizden yeni başlatılacak bir projenin gözden geçirme çevrimindeki enformasyon akışını açıklayacak bir bilgi notu yazmanız istendi. Amacınıza uygun düzenleme yöntemi hangisidir? Prosedür yöntemi mi, süreç yöntemi mi? A. Kimin neyi yapacağını ve neler olacağını açıklayan süreç yöntemi. B. Bir yemek tarifi gibi bir dizi adımın tarif edildiği prosedür yöntemi. C. Her ikisi de amacımıza hizmet edebilir. Yanıt A. Kimin neyi yapacağını ve neler olacağını açıklayan süreç yöntemi. Sürecin daha iyi bir seçenek olduğunu gösteren bir ipucu olup olmadığını bulmak için talep edilen işi inceleyin. Talep, bir işin nasıl yapılacağını açıklamak değil, enformasyon akışını tarif etmekti. Belli bir işin nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bir dizi adımı tarif edecekseniz, prosedür yöntemini kullanırsınız. 10. Jane, kısa bir bilgi notu yazarak, okurlarından gelecek hafta iş sonrası düzenlenecek bir toplantı için fazla mesai yapmalarını isteyecek. Bu notu alanların çoğunun talebine direnç göstereceğini biliyor. Kilit mesajını nereye yerleştirmeli? A. Söylemek istediğini vurgulamak için en başa. B. Belgenin başlangıcını talebin bağlamını saptamak için kullanarak ortalarda bir yere yerleştirebilir. C. Sadece konu satırına notun içeriğini okurlarını ikna etmek ve önerisini kabul ettirmek için kullanmalıdır. Yanıt B. Belgenin başlangıcını talebin bağlamını saptamak için kullanarak ortalarda bir yere yerleştirebilir. Okurun direnç gösterebileceğini biliyorsanız, önerilen seçenek ilk önce gereken eylemin bağlamını oluşturmak olacaktır. Bu durumda Jane, notuna durumu tarif ederek başlamalıdır. Okuru gelecek hafta toplantı yapmanın ve ele alınacak konuların önemine, mesai saatlerinde toplantı yapmanın olanaksızlığına ikna ettikten sonra, katılımcıların toplantıya gelmesini istemelidir.